İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 67.
Bu sırada da jandarmalar yukarıdan eski püskü her bir yana dökülen toz içinde kalmış bir koltuğu getirdiler. Kertiş Ali Onbaşı Anacık Sultan'ı kaldırdı, usulca koltuğa yerleştirdi. Ha işte şöyle Anacık Sultanlar, ermişler, ocak uluları, böyle padişah koltukları gibi koltuklara otururlar. Ali Onbaşı hem konuşuyor hem de Anacık Sultan'ın yöresinde telaşla dönüyordu. Jandarmalar! Buyur onbaşım diye jandarmalar hazır ola geçtiler. Bizim eve gideceksiniz hanıma, benden selam söyleyeceksiniz. Evdeki en yumuşak döşeyi, en ak çarşafı, kuş tüyü yastığı, yün yorganı versin. Hanıma söyleyin ki bu gece Anacık Sultanımız bizim has misafirimizdir. Ona çok güzel bir yayla çorbası yapsın. Eğildi, sağ dizini yere koydu, Anacık Sultan'ın elini aldı, üç kere öpüp başına götürdü, geriye çekildi. Lamba ona çok sönük geldi, uzandı, duvardaki çiviye asılmış lambanın fitilini kaldırdı. Ortalık biraz daha ışıdı, az geriye çekildi, sultanın huzurunda el pençe divan durdu. Anacık Sultan başını azıcık kaldırdı, ona bakar gibi yaptı, azıcık da gülümser gibiydi. Ali Onbaşı hemen koştu, ellerine sarıldı. Demek sözünü geri alıyorsun. Ne, almıyor musun? Al, al anacığım, al. Ne olursun al da beni kurtar anacığım. Beni kurtar, benim canım da, varım da, çoluğum çocuğum da senin yoluna kurban. Sen sözünü geri almazsan, kulağınla da duydun ya, şu yukarıdaki Yezid beni öldürür, ocağımı söndürür, ıssız kor yuvamı. Benim katilim, benim kanlım olma Anacık Sultanım. Vay benim iki gözüm de önüme aksın Anacık Sultanım. Bak jandarmalar bekliyorlar. Çorba, yayla çorbası gönderecek sana bizim hanım, bol naneli. Vay benim Allah belamı versin. Sen günlerdir ağzına bir lokma bile koymadın. İnsanın bu telaşta aklı başında kalmıyor ki. Söyle Anacık Sultan, başka ne istiyorsun? Bal mı, börek mi, kızarmış tavuk mu, pirzola mı, ne istersen? Söyle Anacık Sultanım. Ben seni böyle mi ağırlardın? Emrin gözü kör olsun, emir yüksek yerden. Ne istiyorsan söyle, ala gözle ermişim. Benim de elimden bundan başka bir şey gelmiyor ki. Söyle ne istiyorsun? Kadın koltuğun bir köşesine küçücük büzülmüş, gözleri koskocaman açılmış, yalnız bir çift göz olmuş çıkmıştı. Ali Onbaşı onun gözlerini görünce ürperdi, korktu, kaçacak bir yer aradı. Sağa sola döndü, gözden bir türlü kurtulamıyordu. Lambanın fitilini indirdi, göz gene onu delip geçiyordu. Anacık Sultan dedi, Anacık Sultan, ayaklarına, ayaklarının tırnaklarına kurban olayım, bana bir kötülük yapma. Ben hemen sana yiyecek yatak getiriyorum, benim kusuruma bakma. Emir büyük yerden, ferman Ankara'dan. Yoksa seni ben bu gece burada, bu pis yerde hiç bırakır mıydım? Bağışla bu fıkara, bu Allah'ın kemter kulunu. Birkaç kere koltuğun yöresinde daha döndü, onu bir titreme aldı, eli ayağı çözüldü. Edemedi, gene kadının önünde niyaza durdu. Bir elini alıyor, öpüyor, onu bırakıp ötekini alıyordu. Titremesi de durmadan artıyordu. Sonunda edemedi, kendini dışarıya attı, arkasından da jandarmalar geldi. Kapıdaki döveççi, içeride kim var biliyor musun? Anacık Sultan var dedi. Ona mukayyet ol, ben gelinceye kadar. Kapıyı da kilitle, sıkı dur. Gözleri, belki de buradan şimdi çıkar da gider. Kapılar açılır, duvarlar yıkılır, kaçar da gider. Mukayyet ola, gözleri. Jandarmalarla birlikte koşarcasına komutanlıktan çıktı. Yolda o delici, öldürücü göz hep üstündeydi. Onu eziyor, elini ayağını çözüyordu. İçinden de boyuna dualar ediyordu. Yıkılsın duvarlar, açılsın kapılar da Anacık Sultan bir kerameti var ise çıksın da gitsin. Çıksın da gitsin, çıksın da gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. Ben de dönünce onu bulamayayım. Kurtulayım bu beladan. Demek ermiş, demek de buymuş. Eve geldi, merdivenleri dizleri kırılarak çıktı. Hanımı onu merdivenin başında karşıladı. Ne oldu sana böyle diye korkuyla sordu. Anacık Sultan sana bir şey mi yaptı Alim? Konuşmadı, sözünü geri almadı mı? Ali körük gibi soluyordu, yüzü allak bullaktı, kendisini sandalyeye bitkin attı. Yanındaki jandarmalar da ondan daha kötüydüler. Korkudan gözleri pörtlemiş, yüzleri gerilmişti. Bir su, bir su avrat, bir su. Gözleri. Ne olmuş gözlerine? Bir su. Kadın gitti, bir bakır tasla küpten suyu aldı getirdi. Ali bakır tası bir dikişte bitirdi. Bir su. Kadın koşarak eli ayağına dolanarak küpe gitti, bir tas daha su aldı getirdi. Ali onu da bir dikişte içti. Bir su. Kadın koşarak gidiyor, bir tas suyu getiriyor, Ali bir dikişte içiyor, bir su diyordu arkasından da. Kadın ne kadar su getirdi, Ali ne kadar içti, kimse farkında değildi. Bir su. Onun arkasından da jandarmalar da su istediler, onlar da Ali gibi suya doyamıyorlardı. Gidip gele gele kadının ayaklarına kara su indi. Su faslı bittikten sonra Ali kendini azıcık toparladı. Evde yiyecek olaraktan ne varsa hemen, Anacık Sultan acından öldü, günlerdir yemedi içmedi. O ölürse ben de öldüm, hepimiz öldük. O ölürse başımıza taş yağacak. O ölürse bu dünyayı seller, yılanlar, zelzeleler götürecek. O ölürse bu dünya yıkılacak. Amanın avrat, bu dünya onların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Biz de onlara fahişe diyoruz. Hiç olur mu? O da sözünü geri almıyor. Hiç alır mı? Yiyeceğin var mı? Ak çarşafı, yumuşak döşeyi. Belki kapılar açılır da, belki duvarlar yıkılır da ben de bu beladan kurtulurum. Ben bundan sonra bu dünyada da öbür dünyada da iflah olur muyum ki? Kadın elini beline koydu, Ali'nin karşısına dikildi sert bir sesle. Ali, Ali, Ali kendine gel dedi. Sen bugüne bugün bu hükümetin orta direği bir Ali onbaşısın. Ona sen fahişe demedin ki. Bize ne? Bizim ne suçumuz var bunda? O da ermişse de, evliyaysa da kadınlığını bilsin. Koskocaman hükümetin anasına, avradına, kızlarına orospu demesin. Demişse de, sözünü geri almazsa da. Sus avrat, sus diye bağırdı Ali. Tövbe, tövbe, tövbe de avrat. Amanın haş, haş, haşa. O ocak büyük bir ocaktır, aman ha. Kadın soğukkanlı. Kim olursa olsun dedi dingin güvenli. Sen kendine gel. Bunda, bu işte bizim suçumuz yok. Emir büyük yerden. O avrat kendi kozunu Ankara ile kendi arasında pay etsin. Ali onbaşı. Aman avrat öyle konuşma. Ağzında dillerin çürür. Çocuklarımızın başına bir hal gelir. Aman avrat, anacık sultana avrat deme. O sultandır, ermiştir. Sen onun gözlerini görmedin de. Sen sus şimdi, sen gırtlağına kadar günaha batıyorsun. Sen şimdi ona çabuk yemekler hazırla. Susmayacağım diye dikeldi kadın. Hiç de susmayacağım. O da kadınlığını bilsin. Sesi öfkeden çınlıyordu. Ali onbaşı ayağa kalktı. Karısının gözlerinin içine baktı. Çok alçak, duyulur duyulmaz bir sesle. Avrat, sana sus diyorum dedi. Kadın Ali onbaşının böyle yavaştan konuşmasını, ne demek olduğunu bilirdi. Boyun eğdi, yüklüye gitti. Jandarmalar da onu izlediler. Döşek, yorgan, kuş tüyü yastık. Siz gidin, alın da bunları gidin. Yüzbaşı Arif Sayın Bey, ötekiler görmesinler bunları. Görürlerse yeni yüzbaşının yatağı deyin. Yiyecekleri de ben alır gelirim. Jandarmalar yatağı alıp çıktılar. Kadın mutfağa girdi, kapıyı da arkasından kapattı. O da anacık sultan için böyle konuştuğundan dolayı korkmuştu. Bir tek dua biliyordu, çorbayı pişirinceye kadar o duayı ineledi. Dışarıda Ali onbaşı üstündeki öldürücü bir çift gözle cebelleşiyor. Netse neylese o gözlerden bir türlü kurtulamıyordu. Mutfağın kapısını açtı. Çorba pişti mi diye karısına sordu. Kadın pişiyor dedi. Ali onbaşı bitkin, amanın çabuk, gözleri. Konuşamadı, kapıyı kapattı. Kendisini köşedeki yeşil koltuğa attı. O da olmadı, kalktı, duvardaki geyik postlu seccadeyi aldı. Yere serdi, gitti dışarıda, sofada abdest aldı, namaza durdu. Namaz kıldıkça, dualar okudukça kendine geliyordu. Duasını topladığında karısı yemekleri bir taban pişirmiş, sefer tasına koymuş, ayakta kendisini bekliyordu. Ali onbaşı duasını bitirip iki eliyle yüzünü sıvazladıktan sonra tesbihini cebine koydu. Ayağa kalktı, karısının elindeki sefer tasını aldı. Korkma avrat dedi, Allah bizi bundan da kurtaracak. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olup bize bakmaz mı dersin? Bakacak kurban olduğum Ali'm, onbaşım, bakacak. Biz kul olana kötülük ettik mi? Bak koskoca hükümet kendi evliyasını hapse atıyor, ona fahişe de diyor. Biz de ona yemekler yapıyoruz ki birlikte parmağını da yersin. Sonra boynunu büktü, yutkundu. Yemekler o kadar güzel oldu ki, otursak da, çocuklar da birazdan gelirler. Bir kerecikle birlikte yesek olmaz mı diye utangaç, kızararak konuştu. Ali üzüldü. Ah avrat dedi, kimse kimsenin halinden bilmez ki, benim yemek yiyecek halim mi var? Anacık sultan acından ölecek, günlerdir. Ne o istedi ne de biz akıl ettik. Çıktı gitti, gözaltına geldiğinde birkaç jandarmayı kapıyı tutmuş buldu. Ne oldu? Bir şey olmadı onbaşım. Yüzbaşı mı sizi gönderdi buraya? Yok, biz geldik. Hani dedi ki kapı nasıl açılacak, duvarlar nasıl yıkılacak? Ne oldu? Bekledik, bekledik, hiçbir şey olmadı. Nöbetçi kapıyı açtı. Anacık sultan koltuğun köşesine büzülmüş, daha da küçülmüş, öyle oturuyor. Gözleri de birkaç misli daha büyümüş, öyle bakıyordu. Bir masa getirin, yukarıdaki gümüş tepsiyi de alın gelin. Jandarmalar koşuştular. Ali onbaşı masayı koltuğun önüne sürmeden eğildi. Anacık sultana bir niyazda daha bulundu. Onun arkasına öteki jandarmalar da niyaz ettiler. Onbaşı sefer tasını açtı, yemek kaplarını tepsinin üstüne dizdi. Ekmeği, kaşığı, çatalı, bıçağı yan yana koydu. Buyur ye dedi anacık sultanımız. Ah bizim gibi akılsızların gözü çıksın. Ah seni bunca gün aç koyduk. Çıktı, yerinde duramıyordu. Çarşıya aşağı yürüdü, kahvenin önünden geçti. Herkes ona korkuyla baktı. İki çift kocaman açılmış göz sırtına yapışmış. O nereye giderse oraya gidiyordu. Anacık sultan bir tuhaf, güzel, epeydir unuttuğu bir kokuyu aldı. Burun delikleri genişledi. Gözlerini önündeki yemeklere dikti. Elini uzattı. Kaşığı alacakken parmaklarını kızgın kora değmişçesine geriye çekti. Önündeki yemek dehşet kokuyor, içi kazınıyordu. Yemeğe üç kere daha uzandı, üçünde de hemencecik elini geri çekti. Anasını düşünüyordu. Uzun boylu, kara saçlıydı. Ocağın bütün işlerine bıkmadan usanmadan o görüyor, kocaman kazanlarda pişen çok güzel kokulu yemeklerin daha iyi pişmesi için mutfağa giriyor, çıkıyor, aşçı kadınlara buyruklar yağdırıyordu. Hastalara, sayrılara, dervişlerle birlikte dağlardan toplanmış kucak kucak çiçeklerle ilaç kaynatıyor, bu yüzden de bütün bedeni geçtiği yerler çiçek özü kokuyordu. Ocakta çiçek kaynatma, ilaç çıkarma işi başlı başına bir uğraştı. Ocağın dervişleri, köylüler, köylü kadınları, kızları, çocukları bahar aylarında torbalarını alıyor, çiçek toplamaya dağlara yayılıyorlardı. Kimi bir ay, 10 gün, bir hafta, 3 gün sonra dönüyor, torbalarını, çuvallarını, hurçlarını ocağın çimende avlusuna boşaltıyorlardı. Avluda bir insan boyunu aşacak yükseklikte bir sürü çiçek öbekleri ortaya çıkıyor. Bu çiçeklerden usta dervişler hangi çiçek hangi hastalığa iyi gelir günlerce çalışarak ayırıyorlar. Avlu duvarlarının dibine kurulmuş kazanlarda bunları harlı ateşte kaynatıyorlar. Çiçeklerin özlerini çıkarıp renk renk şişelere dolduruyorlardı. Çiçekleri kaynatma süresince ondan sonra da bütün ocak, ocağın yöresindeki ağaçlar, kayalar, toprak günlerce çiçek kokuyor. Çiçek kokuları insanların, hayvanların derilerine siniyordu. Bir gün bir çiçek toplama zamanı, yaşını anımsamıyor, ya 7'sinde ya 8'inde olacaktı. Anasıyla birlikte onlar da torbalarını almışlar, çiçek toplamaya dağlara gidiyorlardı. Bahar sevincinden çıldırmış yamaçlar, ağaç araları, küçük düzlükler ağzına kadar türlü türlü çiçeklerle dolmuştu. O gün akşama kadar o çiçek senin, bu çiçek benim dolaşmışlar, kıyıp da bir tek çiçek bile koparamamışlardı. Anası ağaca, kuşa, çiçeğe bir cümle yaratığa sevgi dağıtıyordu. Onu gören, onun okşadığı, gülerek yaklaştığı, dokunduğu, sevgi dağıttığı hastaların yüzlerinde sevinçten güller açıyordu. Anası oturmuştu bu ocağa, bu dağın başına bütün dünyaya bitmez tükenmez sevgisini dağıtıyordu. Kötürümler, deliler, bitkinler, kara sevda düşkünleri, kurşun yemişler, hançerlenmişler, yoksulluktan bir deri bir kemik kalmışlar geliyorlardı ocağa, sağılıp gidiyorlardı. Bu insanlara, bu cümle yaratığa sevgi, dostluk ona anasından kalmıştı. O da köşesinde kim olursa olsun, isterse 70 milletten olsun, 72 dinden olsun, kurt, kuş, yılan, çıyan, eşkıya, uğru, çıngıraklıyla cümle yaratığa sevgisini dağıtıyordu. Ve geyikler iniyordu dağlardan, küçük karacalar, cerenler iniyordu. Zurba zurba keklikler, ak güvercinler konuyordu ocağın avlusuna. Kışın karlı günlerinde kurtlar, sincaplar, vaşaklar sığınıyorlardı ocağa. Kıllarına hile gelmeyeceğini bilerek, korkusuz. İçi yanıyor, susuzluktan ölüyordu. Gün vurmuştu yamaçtaki bir uçtan bir uca serilmiş açmış sarı salep çiçeklerine. Pınarın dibindeki birer ışık damlası balıklar oynaşıyorlardı. Kar yağıyordu ağaçlar boyu ve insanlar karları yararak ocağa hasta, sayrı, sakat, aç dökülüyorlardı. Anası kapının açıldığını duydu, başını azıcık o yana döner gibi etti. Kertiş Ali'yi hayal meyal seçti. Yemedin mi yemeklerini anacık sultan, anacığım? Vay benim iki gözüm çıksın ki vay benim. Demek suyu unutmuşum, susuz yemek yenir mi? Jandarma, hemen su! Az sonra su geldi. Ya işte su, iç iç anacığım iç. Ben senin bunca gün su istediğini de görmedim. İnsan bu kadar gün susuzluğa dayanabilir mi? Elini aldı bardağı tutuşturdu. Anacık sultanın eli titriyordu. Az daha masanın üstüne bırakmasa bardak düşecekti. Anacığım öleceksin, öleceksin. Suyu iç, yemeği ye. İki delici göz üstüne dikilmişti. Duramadı, dışarıya kaçtı. Dağlardan düzlüğe aşağı sular gümbürdeyerek akıyor, karlar savuruyordu. Binlerce kara batmış çıkmış, kardan adam olmuş insan anasının cenazesine gelmişlerdi. Ölü anası daha herkese sevgi dağıtıyordu. Başucunda nereden gelmişse çok uzun saplı bir kocaman mavi çiçek gelmiş, mavi mavi balkıyarak boynunu bükmüş, orada öyle dikilmiş kalmıştı. Anası çiçek kokuyordu, ağıtlar yakıyordu kadınlar, mezara ak çiçekler taşıyorlardı. O mavi çiçek yatağın başucundan kalktı, yürüdü geldi. Köklerini mezarın başucuna soktu. Orada uzun, boynu bükük, mavileri şırlayıp akarak durdu kaldı. Bunu da herkes gördü. O çiçek yıllar yılı hiç solmadan, kurumadan, mavisi gün ışığı gibi şırlayarak aktı. Kurtuluş Savaşı'na giden 16 pir dönmeyince çiçek de bir gün tan yerleri ışırken kalktı. Mavisini bütün dünyaya yayarak çekildi gitti.
Ayrım sonu.